Ayrım 26, sayfa 278. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Adamlar yine sessizleşti. Yoldaki çizmelerinin üzerinden yapraklar uçuşuyordu. Bakın, sorularımın sizi rahatsız ettiğini görebiliyorum ama bana biraz daha tahammül ederseniz buradan yaşlı bir domuz kadar huzurlu ayrılabilirim.
Sorun değil.
Naaşı aileniz giydirecek.
Evet, kız kardeşim ve kocası.
Şu anda nerede?
Carol mı?
Evet bayım, sorduğum için üzgünüm. Aniden dehşete kapılan Dwight, Opal'in çoktan evine gitmiş olabileceğini düşündü. Ne diyeceğini özenle ölçüp tarttı. Şu anda onların yanında, ben de oradan dönüyordum.
Opal başıyla onayladı. Almayı umduğu cevap buydu. Eğer Dwight kadının evde olduğunu söylemiş olsaydı yalanı ortaya çıkacaktı. Ve ölmüş karısının yeri konusunda yalan söyleyen bir adam şüphesiz kötü biri olmalıydı.
Kız kardeşiniz cenaze levazı matçısı mı?
Cenaze levazı matçısı olan kocası, evet, ama o da bu işlerden biraz anlar.
Neredeler?
Dwight yolun ötesine işaret etti. Şu yönde, bir saatlik mesafedeler şerif.
Bir saat mi? At arabasıyla mı?
Evet, at arabasıyla.
Opal şapkasını gerisin geriye kafasına geçirdi. Size bir şey daha sormama izin verin Bay Evers. Ev işlerinizi yapan kızın çığlığını duydunuz ve yanlarına gittiğinizde karınızı yere yığılmış vaziyette buldunuz. Nefes almıyordu. Korkunç bir sahne olmalı. At arabanıza atladınız ve size neyin yolunda gitmediğini söyleyebileceğini umduğunuz iyi bir dostunuza gittiniz. Peki ya sonra?
Her olsa geri döndüm. Manders'ı görmeye gittim.
Opal'in Carol yere yığıldığında Ferrah'ın da orada olduğundan haberdar oluşu Dwight'in gözünden kaçmadı. Kızla da konuşmuş muydu?
Dwight Carol'ı boğmadı ya da burun deliklerini tıkamadığı için aniden kendini güçlü hissetti.
Lafayette'in her önerisi akıllıca değildi. Dwight doğruyu yanlıştan ayırmayı bilirdi. Ferrah işaret parmağını çoktan ona doğrultmuş olabilirdi ve kızın parmak ucundan çizilecek bir çizgi doğrudan Carol'ın bedenindeki izlere ve boğuşma emarelerine çıkardı.
Bu süre boyunca Carol neredeydi?
Manders'ı görmeye gittiğimde mi?
Evet, genellikle insanlar cesedi derhal Manders gibi birine teslim eder.
Carol'ı üst kata çıkardım dedi Dwight, kendini ele vermek üzere olduğundan emin gibiydi. Küçük bir yalanın içinde kapana kısılmak üzereydi ve küçük yalanlar büyümeye meylederdi. Ama yatağımızda onu o halde görmeye dayanamadım. Bunu söylemekten rahatsızlık duyuyorum ama hal böyle olunca onu kilere taşıdım. Orada bir sığınağımız var ve sanırım kayınbiraderim onu giydirme şansını bulana dek oradaki tablanın diğer yerlerden pek farklı olmadığını düşündüm.
Opal başıyla onayladı. Bu hikaye Ferrah'ın anlattıklarına uyuyordu. Tek sorun Opal'in bu hikayeden hoşlanmamış olmasıydı.
Pekala, şu Alexander Worf'la konuşma şansına nail olmak isterim ve eğer bunu ayarlayabilirseniz size minnettar olurum. Az önce de dediğim gibi her olsun güvenliği benden sorulur. Keşfettiği şeyin ne olduğunu anlamamış olabilir. Kayıtlı bir doktor bile anlamayabilir.
Dwight başıyla onayladı. Onu size getireceğim. Onunla tanıştıktan sonra tıpkı benim gibi hissedeceğinize hiç şüphem yok. Kayıtlarınızda olup olmamasının hiçbir önemi kalmayacak.
Opal gece yarısı kapısını çalan Manders'ı düşündü. Kilerdeki Ferrah'ı düşündü.
''Size neyin önemli olduğunu söyleyeyim Bay Evers. Şu Alexander Worf'la en kısa zamanda görüşmek istiyorum. Kaldı ki hikayenize bakılacak olursa onu bulmak sizin için hiç de zor olmamalı. Ne de olsa çok yakınsınız.''
''Hikayeme mi?''
''Size şöyle açıklayayım. Eğer şu doktoru meydana çıkarmazsanız biraz sorun yaşayacağız. O ortaya çıkana dek daha fazla sorum olacak.'' Karınızın ölüm nedenini kimin belirlediğine veyahut bir doktor tarafından görülüp görülmediğine dair ne tür düşüncelere kapılacağımı kim bilir?
Dwight çılgına dönmüş halde Opal'in gözlerine baktı. Bu dediğiniz çok korkunç bir şey.
Beni anladınız mı Dwight?
Anladım.
Ve
dediğinizi yapacağım.
Güzel, bu kesinlikle işimizi görecektir. Şimdi izin verirseniz at arabasının içine bakacağım.
Dwight dona kaldı. Bu buyruk çok aniydi. Opal bekledi.
At arabasının içini mi görmek istiyorsunuz? Bu at arabasının mı?
Opal siyah kapının siyah ahşamına baktı. Ta kendisinin.
Elbette.
Dwight at arabasına yöneldi. Kalbi öylesine gümbürdüyordu ki Opal'in onu duyup duyamayacağını merak etti. Kapının önüne geldiğinde elini kapının koluna koydu ve son kez Opal'a döndü.
Beni affedin ama hiçbir şey beni bir zamanlar Carol'la paylaştığım oturağa bakmak kadar üzemez.
Kapıyı açtı, Opal içeri baktı. Bu iki oturaklı hoş bir at arabasıydı. Birbirinin aynısı mor yastıklarla süslenmiş, koltukları birbirine dönüktü.
Teşekkür ederim Bay Evers.
Onu burada bulmayı beklemiyordunuz değil mi?
Hiçbir şey bulmayı beklemiyordum. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim.
Dwight kapıyı kapattı. O anda Opal'in gözüne matemli bir adam gibi göründü.
Hepsi bu kadar mı şerif?
Teşekkür ederim, hepsi bu kadar. Lütfen bir şerif olarak vazifemin...
Açıklama yapmanıza lüzum yok, anlıyorum. Özellikle illet böylesine yakınımızdayken...
Opal başıyla onayladı, sonra Dwight'ı at arabasıyla baş başa bıraktı. Atına bindi ve yolun güneyindeki Harrow'a doğru yola koyuldu. Hala bazı şeyler onu rahatsız ediyordu, hem de fena halde. Dwight'la buluşmaya giderken ona böylesine sert davranmaya niyeti yoktu. Fakat Manders'ın kuşkusu, Ferrah'ın ifadesi ve Bay Evers'ın verdiği kusursuz cevaplar arasında içgüdüleri ona geri adım atmamasını söylemişti. Dwight Evers gibi birinin bilmediği şey, gerçeği söyleyen insanların hikayelerinde boşluklar olduğuydu.
Yalancılarınkinden daha fazla, gerçek hikayelerin boşlukları olur diye düşündü Opal. Ama iyi uydurulmuş bir hikayede tek bir tane bile olmaz.
Carol Evers yarın sabah gömülecekti. Dwight doktoru ortaya çıkarsa da çıkarmasa da Manders'dan ve Norm'dan kadına yakından bakmalarını istemeyi düşündü. Cesedin ellerinin altında olması işlerine yarayacaktı. Dwight sorgulandığı için hiç de öfkeli görünmüyordu. Opal atının sırtına gözden kaybolurken Dwight bekledi, sonra biraz daha bekledi, derken at arabasının kapısını bir kez daha açtı. Bu sabah yatak odasına giren yabancı haklı çıkmıştı. Uyanmasına neden olan kefen kılıklı ona yardım etmişti. Hanımını sakla.
Opal kilere göz atmıştı, Dwight'ın bundan şüphesi yoktu.
At arabasının içine uzanarak Carol'ın uyumakta olan bedenini gizleyen açılı aynayı yerinden kaldırdı. Dwight gülümsedi. Opal at arabasının iki oturaklı olduğunu düşünmüş olmalıydı, iki de yastığı olduğunu. Karısını yerde görmek Dwight'a bilhassa büyük keyif veriyordu. Hayatta zengin, ölümde yoksuldu. Aynayı tekrar yerine Opal'in aldanmasına yol açan yere koyduktan sonra at arabasının kapısını kapattı. Sürücü tarafına tırmanıp dizginleri sertçe şaklattı. Kardinaller kanat çırparak havalandılar. Ya bir adamın dar ağacından kurtulduğunun farkındaydılar ya da belki yalnızca daha fazla fare bulabilecekleri bir tarla arıyorlardı. Kanun adamının daha fazla doktora, kanıta ihtiyacı vardı. Dwight'ın Alexander Wolfe'u cenaze törenine önce ortaya çıkarmaya zamanı olmayacaktı. Bu sorun değildi, en azından şimdilik. Fakat kısa zaman içinde bir şeyler düşünmesi gerekecekti. At süren Dwight Opal'i düşündü. İncelemeye can attığı bedenden yalnızca birkaç metre ötede duran zeki şerifi.
''Uyanmadığın için sana teşekkür ederim.'' diye seslendi omzunun üstünden. ''Uyansaydın benim için çok kötü olurdu.''
Farah Opal'e ne anlatmıştı, kız ne biliyordu? Öfke tıpkı bir sarmaşık gibi kalbini daladı ama orada sabır da vardı. Ne de olsa parçalar yavaş yavaş yerli yerine oturuyordu. Yardım alıyordu. Her ne kadar ona yardım edenin kim olduğunu aklına getirmek istemese de. Değişen yüzler, gıcırdayarak kapanan bir tabutu andıran o ses. Carol yarın yerin dibini boylayacaktı. Cehennemdeki cennet aşkına Dwight artık çok yakındı.
Moxie Albertsport'ta.
Albertsport, %93'ü Ossimak Nehri tarafından kuşatılmış orta büyüklükte bir yol kasabasıydı. Civarda yaşayan insanlar nehre kısaca O derlerdi. Fakat bunun nedeni O harfinin adının ilk harfi olması değil, nehrin neredeyse kesintisiz bir çember şeklinde akıyor olmasıydı. Bu yüzden Albert Sport'un yegane girişi ahşaptan inşa edilmiş uzunca bir köprüydü. Kasabadan geçmek isteyen bir yolcu köprüden indiği gibi Manage sokağına girer ve sokağı boylu boyunca takip ederek kasabanın kuzey tarafındaki daha geniş köprüden çıkardı. Moxie ihtiyar kızın sırtında Albert Sport'a girerken atın toynakları ahşap köprüde takırdıyor ve güneş gökyüzünü mora boyayarak bir kez daha alçalıyordu. Gün akıp gidiyordu fakat kanun kaçağı köprünün kasaba tarafına konuşlanmış bir kanun adamına kendini tanıtmak zorundaydı. James Moxie dedi usulca ihtiyar kızın sırtına vurarak memur yere tükürdü. ''Burada hiçliğin ortasında yaşıyor olabilirim bayım ama bu beni dünyadan haberi olmayan biri yapmaz.''
''Memur bey,
ben ne kadar James Moxie isem sen de o kadar James Moxie'sin.''
''Yani o değil miyim?''
''Ona benzemiyorsun.''
''Onu hiç gördünüz mü?''
''Hayır bayım görmedim ama sana benzemediğinden eminim.''
Moxie buz gibi gözlerini kanun adamınınkilere dikti ve adam Moxie'nin gözüne küçücük bir engel, Carroll'la arasındaki boşluğun azıcık bir kısmını kaplayan alelade biri gibi göründü.
''Eğer adamın John olduğunu söyleseydim ne olacaktı?'' dedi Moxie.
''Gerçek adın olduğunu düşünürdüm.''
''O halde benim adım John.'' Harrods'a gidiyorum. Buradan yalnızca geçiyorum. Kasabanızda başka işim yok.
Eğer gerçekten James Moxie'sen dedi memur kollarını kavuşturarak o numarayı nasıl yaptığını anlat. Belki o zaman geçmene izin veririm.
Bu çok uzun zaman önceydi memur bey. Ayrıntıları pek hatırlamıyorum.
Sen James Moxie değilsin.
Sizi ikna etmek zorunda mıyım?
Aberstown'daki numarayı nasıl yaptığını anlatarak başlayabilirsin. Harrods'un bekleyebileceğinden eminim. Oraya vardığında seni hala bekliyor olacak.
Harrods bekleyemez.
Öyle mi?
Moxie'nin gözleri kararmakta olan gökyüzünde bembeyaz birer şimşek gibi çaktı. Şimdi şöyle yapacağız kanun adamı. Size iyi günler dileyeceğim ve kasabanızdan geçerek yoluma devam edeceğim.
İstediğin yerden geçebilirsin, seni durdurmaya iznim yok. Fakat burada bulunduğun sürece gözümü bir an bile üzerinden ayırmayacağımdan domuz boku kadar emin olabilirsin.
Sorun değil.
Sorun değil mi?
Hayret.
Memur kenara çekildi ve Moxie atının sırtında adamın yanından geçti. Ahşap bir kazığın üzerindeki koyu kırmızı harfler kanun kaçağına Albert Sport'a hoş geldiğini söylüyordu. Moxie tabelanın ötesinde sayvanları ve mağaza vitrinlerini, nehirdeki küçük teknelerin direklerini, bağlama kazıklarına bağlamış atları ve tahta kaldırımda yürüyen insanları görebiliyordu. Bir tentenin gölgeleri altından at sırtında iki kanun adamı daha çıkageldi. Moxie adamların gelişlerini izledi.
Ön taraftaki adamımız rozetine ışık tutarak bize mesaj gönderdi. Bu kötüye işaret. Her ne yapıyorsak bırakmamız ve seni izlememiz gerektiği anlamına geliyor.
Moxie yanıt vermedi. O atını sürerken adamlar onu iki yandan takip etmeye koyuldular.
Seni karşılamaya gelmemizin nedeninin ne olduğunu düşünüyorsun?
Bilmiyorum memur beyler.
Tabii kesin bilmiyorsundur. Frank bir şey söylemedi mi? Senden neden hoşlanmadığından bahsetmedi mi?
Benden hoşlanıp hoşlanmadığı dikkatimi çekmedi.
Dur bakalım çocuk değiliz dedi diğer memur kıkırdayarak. Bir şey söylediğinden eminim.
Moxie gözlerini yoldan ayırmadı.
Söylediğim kişi olduğuma inanmadı.
Öyle mi? Bu şüphe uyandırıcı. Ona hangi adı verdin?
Moxie derin bir nefes aldı. Benimkine.
Aha peki adın neymiş?
James Moxie.
Kanun adamları güldü, biri toprağa tükürdü.
Sen James Moxie falan değilsin dostum. Eğer öyle olsaydın sırf adından ötürü seni içeri tıkardık.
Doğruyu söylüyorum, o benim dedi Moxie.
Bill dedi diğer memur, Bill. Şu James Moxie ne yapmıştı? Ne yaptığını bir kere daha anlatsana.
Bir düelloda adamın tekini silahını bile çekmeden alt etmiş. İşte yaptığı bu.
Nasıl yapmış?
Bilmiyorum ki.
Moxie artık kasabanın kuzey ucundaki köprüyü görebiliyordu.
Anlat bakalım James Moxie dedi Bill. Bir adam silahına bile davranmadan nasıl kan dökebilir?
Moxie dökemez diye yanıt verdi.
Bill nüktedanlıktan eser olmadan güldü.
Ama öğrenmek istiyorum dedi. Bir adam nasıl böyle bir şey yapabilir ki?
Yapamaz.
Hayır kesinlikle yapamaz. Albersport kasabasının sakinleri mağazalardan çıkıyordu. Renkli akşam göğü açtıkları kapıların camlarında yansıyordu. Moxie pencerelerin ardındaki yüzleri, atlarının dizginlerini tutan erkekleri, oyunlarına ara verip olan biteni izlemeye koyulan oğlanlarla kızları gördü.
''Sana bir şans daha vereceğim.'' dedi Bill, atıyla Moxie'nin kısrağının önünü keserek. ''Burada ne işin var?''
Moxie kısrağını durdurdu. ''Her olsa gidiyorum. Atımın suya ihtiyacı var. Ben de biraz içsem fena olmaz. Ve Albersport'ta şişeleyebileceğinizden çok daha fazla su var. Burada bundan başka işim yok.''
''Peki ya adın?''
''Adım hala James Moxie.''
''Öyle olsun.'' dedi Bill.
Moxie az sonra olacakları biliyordu.
''Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Seni kısa bir süreliğine karakola götüreceğiz.''
Moxie kuzeydeki köprüye baktı. Yola devam etmeye çok yakındı.
''O halde beni karakola götürün.''
Bill atından indi ve iki atın dizginlerini de eline aldı. Atları çekerek onları Manish sokağından geçirip Albersport hapishanesine götürdü. İnsanlar fısıldaşıyordu. Kanun adamları ise görecek hiçbir şey olmadığı gibi heyecana da gerek olmadığını söylüyorlardı. Hapishanenin önüne vardıklarında Moxie atından indi, kolunu Jefferson'ın okul binasından aldığı heybenin içine soktu. Bill çabucak elini Moxie'nin omzuna koydu.
''Orada neyin var bakalım?''
Moxie ona baktı. ''İhtiyar kız için su.'' Kanun adamı başını iki yana salladı. ''İzin ver de bakayım.'' Moxie elini çekince Bill heybenin içine baktı ve orada bir su kesesi olduğunu gördü.
''Adı konusunda yalan söyleyen kısrak değil.'' dedi ve gerçekten çok susadı.
Bill Moxie'nin yüzünü inceledi ve ardından diğer memura döndü.
''Wesley, ata biraz su getir.''
Sonra Moxie'yi içeri soktu. Karakol kanun kaçağının at bindiği günlerden bildiği diğerlerinden farklı değildi. Jefferson ve Moxie pek çoğunu görmüşlerdi. Demir parmaklıklı altı hücre iki ahşap masanın ardında sağlı sollu dizilmişti. Mekan temizdi. Masaların üzerinde yığıntıdan eser yoktu. Bu da sandalyesinde arkasına yaslanmış vaziyette oturan şerifin dediğim dedik bir kadın olduğu anlamına geliyordu. Mahkumlar yeni getirilenin kim olduğunu görmek için parmaklıklara yanaştı.
''Bir budala daha!'' diye kıkırdadı biri.
Katlanmış bir aranıyor posteriyle kendini yellemekte olan şerif çizmelerini masasından indirdi ve ayağa kalktı. ''Burada kim varmış?'' diye sordu. Kadının kaşları bir saatin akreple yelkovanı gibi kavis çiziyor, zaman akıp gidiyordu.
''Bize yanlış bir isim verdi.'' dedi Wesley.
''Öyle mi? Verdiği isim neydi?''
''James Moxie.''
İki kanun adamı kahkahalara boğuldu ama şerif karakola getirdikleri zehirli bir şeymiş gibi Moxie'ye bakıyordu.
''Moxie Harrow'la olman gerek.'' dedi.
''Nedenmiş?'' ''Normalde size boyun eğerdim ama Harrow'da yapmam gereken bir iş var.'' Şerif boğazını temizledi. ''Çok düşüncelisin yabancı ama işler o şekilde yürümüyor.''
''Beni hapse atmanızın gerekçesi nedir?''
Kadın eliyle havayı süpürerek koridordaki hücrelere işaret etti.
''Şu hücreleri görüyor musun? Bunlar burada yalnızca bir gece kalacaklarını iddia eden adamlar. Senin de görebileceğin gibi Albersport güzel bir kasabadır ve ben de hademe gibi bir şeyim. Bana Şerif Marge diyebilirsin. Ben de sana gerçek adında hitap edeceğim. Tabii sen bize bir şeyler söyler söylemez.''
Yaşlı bir adam hücresinin parmaklıklarına yapışıp Moxie'yi hırladı.
''O da mı adı hakkında yalan söyledi?'' diye sordu Moxie.
Şerifin yüzündeki ifade ciddileşti, sonra biraz daha ciddileşti. ''Hayır bayım, o da bir kadını boğdu, işte yaptığı bu.'' Şerif Marge kemerinden bir anahtar halkası çıkardı. Şerif yardımcısı Moxie'nin arkasından yaklaştı ve şerif
''Silahını da al.'' ''Şerif yardımcısı bil, içeri girdiğinden beri parmağıyla silahını yoklayıp duruyor.'' dedi.
Şerif yardımcısı Moxie'nin silahını aldı. Şerif Marge yaşlı katilin karşısındaki hücrenin kapısının kilidini açtı ve kanun kaçağına baktı.
''Bedava bir otel bulmuşsun gibi düşün.'' dedi kadın.
''Bizden.''
Moxie hücreye girdi. Harrow'un üzerinde batan güneş gözünün önüne geldi.
''Şerif.'' dedi Moxie. ''Lütfen zamanım yok.''
Kadın hücrenin kapısını kilitledi.
''Kimsenin yok yabancı. Yoksa sana atsız mı demeliyiz?''
Sonra çizmelerini temiz ahşap zeminde sertçe takırdata takırdata masasına geri döndü.
Moxie'nin silahını tutmakta olan şerif yardımcısı kanun kaçağının hücresinin önünde dikiliyordu.
James Moxie ha?
Moxie yanıt vermedi. Harros'la ayın önünü kapatmak istercesine yığıldıkça yığılan toprağı düşünüyordu. Şerif yardımcısı Aberstown'daki numara hakkında konuşup duruyordu. Adamın dediklerine bakılırsa James Moxie başka bir kiralık katil tutmuş, yoldaşını kalabalığın arasına yerleştirmişti.
O günlerde sert tiplerin arkadaşları olurdu, aynen öyle. Şimdilerde herkes yolda bir başına. Fakat o günlerde...
Adam konuşurken Moxie hücresinin yanındaki boş hücrenin gölgeleri arasından bir fısıltı duydu. Şerif yardımcısının sesi duymadığı ortadaydı. Haliyle Moxie'ye döndü ve ranzada yatmakta olan bir adamın karaltısını gördü.
Ne tür bir adam hasta bir kadına sırtını döner? Ne tür bir adam onu öylece bırakıp çekip gider?
Fısıltı cüretkârdı. Her bir hece ateş almış küçük mermileri andırıyordu. Şerif yardımcısı konuşmayı sürdürdü.
James Moxie yolun görüp görebileceği en korkutucu kanun kaçağı olabilir. Çünkü gizemini koruyabilen yalnızca o kaldı. Dediğimi duyuyor musun atsız? Adamın hiç doğru düzgün içeri tıkılmadığını biliyor muydun?
Şerif yardımcısı başını iki yana sallayarak avucundaki tabancayı Moxie'nin tabancasını inceledi.
Çok yanlış bir isim seçmişsin.
26. ayrının sonu. Sayfa 290.